Ayrım 6.
İkinci Kosova Meydan Muharebesi. Macar milli kahramanı Hunyadi Janos Janko Varna'da yediği ağır darbeyi bir türlü unutamamış ve tesirinden kurtulamamış olmanın ezikliği içinde intikam hisleriyle kıvranıp durmaktaydı. Bu meyanda Arnavutluk'taki İskender Bey isyanı dolayısıyla meydana gelmiş gayrelerden istifade edebileceğini düşünerek, böylece intikam isteğini gerçekleştirebileceğini hesaplayıp, Avrupalılara başvurup Alman, İtalyan, Macar, Leh, Çek ve Ulahlardan mürekkep bir Haçlı ordusu kurmaya muvaffak oldu. Dipnot: mevzu bahis orduda bir miktar Arnavut bulunduğu da rivayet edilmektedir. Ayrıca meşhur Arnavut sergerdesi İskender Bey bile bir ordu ile yardıma gelme taahhüdünde bulunmuş ki ordunun başına bizzat yer alacakmış. Ne var ki Osmanlı Türk ordusunun gayet süratli hareketi böylesi bir maksada hiçbir imkan bırakmamıştır. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1 sayfa 221 İsmail Hami Danişment. Ne var ki bu sefer de birincisindeki gibi rağbet olmamış ve bazı devletler iştirak etmekten imtina etmişler. Sırp Kralı Brankoviç ve Bizans İmparatoru Ioannis 8. Paleologos, 2. Murat Anası adı kalarak Haçlı İttifakı'na yanaşmamışlardı. Dolayısıyla Bizans ve Sırp askerleri mezkûr savaşta bulunmadılar. Son tetkiklere göre bu savaşta iki tarafın ordu mevcutları 50'şer bin civarı olmuştur. Ayrıca Karaman hükümdarı İbrahim Bey Osmanlı ordusuna yardım kuvvetleri göndermiştir ki Karaman hükümdarı bu yardımı istenmeden yapmış olduğuna dair rivayetlerde mevcuttur. Varna'da başını veren Kral Ladislas'ın mahdunu Ladislav 5 ünvanıyla Macar tahtına geçmiş, lakin henüz çocuk yaşta olduğu için Hunyadi Janos'ta yardımcı olarak Kral Naibi seçilmişti. Dolayısıyla Janos Kral Naibi sıfatını da taşımaktaydı ki Türklere karşı duyduğu korkunç kin neticesi Osmanlı Türklerine karşı hazırladığı 6. Haçlı Seferinde bu sıfatı taşımaktaydı. Belgrad üzerinden Tuna'yı geçip ilerleyen Macar ordusu Osmanlı himayesine girmiş ve Haçlıların saflarına katılmayı reddetmiş bulunan Sırbistan kralına duyduğu kinle saldırıya geçerek istila hareketine girişmiş ve ayrıca İskender Bey'in getireceği kuvvetle birleşerek Makedonya'yı külliyen istila etme sevdasındaydı. Ancak Hunyadi Janos'un bu tasarısı Sultan II. Murat Han için meçhul değildi. Ve zamanında haber alan 2. Murat derhal ordusunu başına geçerek Kosova sahrasına gelip düşmanı beklemeye başladı. Baba oğul seferde. Sultan II. Murat Han bu seferde mahdunu 2. Mehmet'i de yanına almış ve bu sebeple sevinen 2. Mehmet şahsına verilen ehemmiyetten dolayı ziyade memnun kalmıştı. 16 yaşlarında olan ve ilk gençlik çağını yaşayan yakışıklı ve yağız bir delikanlı görünümü sergileyen Veliaht Şehzade, tüm heybetiyle at üstünde asker karşısına çıkınca asker hayranlık tezahürü ile coşmuş, içten gelen bir güvenle müstakbel padişahını alkışlamaya başlamıştı. Evet, genç ve yağız bir delikanlı olan Veliaht Şehzade artık Buçuktepe vakasındaki Mehmet değildi ve hemen her haliyle göz doldurmaktaydı ki bu muhteşem sahneyi gören Gazi Padişah 2. Murat Han'ın sevinçten gözleri yaşarmış, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükranlarını sunmaktaydı. Osmanlı Türk ordusu Karamanoğlu İbrahim Bey'in gönderdiği alaylar ve Sırbistan yardımcı birliğini de içine alarak 2. Murat Han'ın başkumandanlığında savaşa hazır durumda beklemeye koyuldu. Osmanlı Türk ordusunun sağ kanadına Sarıca Paşa, sol kanadına da Dayı Karaca Paşa kumanda etmekteydi. İhtiyatlı Sarıca Paşa'nın biraderi Sinan Bey, öncü olarak Maruf Akıncı Beyleri, Mihaloğlu Hızır Bey, Tarahan Bey, İshak Beyzade İsa Bey yer alıyorlardı. Haçlılar ise 38 alaya ayrılmışlar, sağ kanatta Macar ve Sicilya alayları, sol kanatta Alman, Erdel, Çek, Romen, Moldav, Slovak ve Sloven alayları yer almıştı. Haçlı ordusuna 1. Murat Han'ın asi mahdunu Şehzade Savcı Bey'in mahdunu sanılan Davut Bey de yer almıştı. Ve Haçlıların niyeti şayet muzaffer olurlarsa bu şehzadeyi padişah ilan ve tasdik etmekti. Hunyadi Janos Kosova sahrasına gelince Sultan 2. Murat Han kendisini bekler bulmuş ve hayli şaşırmıştı. Zira kendince büyük bir titizlikle ve de gizlilik içinde hazırladığı sefer planının tam bir sessizlik tatbik sahasına koyacağından o derece emindi ki sultanın muhteşem ordusunu aniden karşısında görünce adeta küçük dilini yutmuştu. İki büyük ordu 17 Ekim 1448 sabahı Kosova sahrasında karşı karşıya geldiler ve 3 gün 3 gece sürecek olan o çağların en yavan meydan muharebelerinden birisi başlamak üzereydi. Her iki tarafta da top vardı. Lakin Türk topçu taburunun ateş gücü daha üstündü. Savaşın 1. günü karşılıklı yoklamalarla geçti. 2. günün sabahı muharebede ani ve dehşetli bir gelişme oldu. Her iki tarafta aman tanımaz bir dehşetle savaşıyor ve rakip tarafa kesin bir darbe vurabilmek isteğiyle var gücüyle hasmına yükleniyordu. Yani bu bir ölüm kalım mücadelesiydi ve bilhassa Macarlar pek üstün bir gayret sergilemekte, Türk saflarında bir gedik açabilmek gayesiyle zayıf bir nokta aramaktaydılar. Ne var ki bütün bu mücadeleleri boşaydı. Zira uyguladıkları savaş taktiğindeki yanlışlık onları zafere değil, kesin bir mağlubiyete sürüklemekteydi. Şöyle ki bir an evvel gayeye erişebilmek telaşı içinde gayet yakın bir dövüşü seçmişler ve Türk topçusunun hedefi durumuna düştüklerinden eriyip gitmekteydiler. Bu meyanda Alman ve Çek alayları da aynı azimle pek çetin bir mukavemet göstermekteydiler. Ve lakin bütün çaba ve gayretlerine rağmen Türk ordusunun kahredici gücü düşman kuvvetlerini yoğun bir baskı altına alarak safları arasında bir gedik açıp Haçlı ordusunun kalbine doğru ilerleyip müthiş bir meydan muharebesiyle tüm ricat yollarını kesip imha hareketine girişti. Ricat yollarının kesilmesiyle tamamen zor durumda kalan Macarlarla ulahlar şaşkınlık ve can kaygısı içinde perişan olup sağa sola kaçışmaktaydı ki bu bir ricat değil, tam manada bir panikti. Ve bozguna uğramış olan düşman askerleri kaçışırken birbirlerini eziyor ve hatta düşman zannederek birbirlerini vuruyorlardı. Yani savaş meydanı tam manada mahşer gününe dönmüş ve Haçlıların birleşik ordusu hiç beklemediği pek korkunç bir mağlubiyete uğramıştı. Kral naibi ve başkumandanlık vasıflarına haiz Macar milli kahramanı Hunyadi Janos ise aynen Varna Savaşı'ndaki gibi gece karanlığından istifade ederek savaş meydanı terk ederek hiç mi hiç arkasına dahi bakmadan süratle kaçmaya başlamıştı ki böylesi bir vaziyet kahramanlığı ile tanınmış ünlü bir kumandan için gerçekten pek azim bir durumdu. Hem de ölümden beter bir durum. Üçüncü günü düşman artıkları imha edilirken başkumandanlarının kaçtığını gören Haçlı askerleri daha fazla direnmenin hiçbir manası olmadığını görerek çaresiz teslim olmuşlardı. Yukarıda özetle kayda geçtiğimiz bu tarihi savaşta başkumandan Hunyadi Janos'un bozguna uğramış olan askerini harp alanında bırakıp kaçması şöhretinden çok şey alıp götürmüştü ki kendisini ihanetle suçlayanlar dahi çıkmıştı. İkinci Kosova Meydan Muharebesi Avrupalıların Türklere karşı olan son teşebbüsleriydi denemez. Zira zaten birincisinde boylarının ölçüsünü almışlar ve birçok tarihçi birincisi için Avrupalıların Bizans İmparatorluğu'nu kurtarabilmek gayesiyle tertipledikleri son sefer olduğunda hemfikirdirler. Bu doğrudur. Lakin Macar milli kahramanı Hunyadi Janos'un sırf kendi kininden dolayı meydana getirmiş olduğu bu savaş Avrupa Haçlılarının Türkler karşısında hemen hiçbir savaşta barış sağlayamayacaklarını ispatlama açısından birincisini kesin tamamlayan bir savaştır. Nitekim Avrupalılar bu savaştan sonra daha ziyade savunma tedbirlerine başvurmuş, Türklerle boy ölçüşmeye kalkmanın Avrupa için akla gelmedik şekilde daha büyük tehlikeler meydana getirebileceğine kesinlikle kanaat getirmişlerdi. Kazanılan büyük zaferden bir yıl sonra 1449'da Sultan II. Murat Mahdu'nun müstakbel Bizans Fatihi II. Mehmed'i, Dulkadir hükümdarı Süleyman Bey'in mahdumesi Sitti Mükerreme Hatun'la evlendirdi. Ve düğün münasebetiyle Edirne'de muhteşem şenlikler tertiplenerek halk ve askerin tam 3 ay doyasıya eğlenebilmeleri sağlandı. Müstakbel Bizans Fatihi Veliaht Şehzade Mehmet 1449'un sonlarına Edirne'de babasına veda ederek zevcesiyle birlikte Sancakbey'i olduğu Manisa'ya hareket etti. Bu ayrılışı esnasında genç şehzade 19 yaşına yaklaşmış ve gerçekten gururla temaşa etmeye layık yağız bir delikanlı görünümü sergilemekteydi. Ve Sultan II. Murat Han pek sevdiği Mehmed'ini son olarak görmekteydi. Ve arkasından bakarken yıllarca evvel zuhur etmiş olan şu hadiseyi hatırlamış ve mutlulukla gözleri nemlenmişti ki durum şuydu. Günlerden bir gün Şeyh Hacı Bayram-ı Veli Edirne'yi ziyaret ettiği zaman Fatih Beşik'teydi. Sultan II. Murat Hacı Bayram-ı Veli'ye İstanbul bize lazım, gönül et de şu şehri alalım deyince şey, ''Beyim şehri sen alamayacaksın, ben göremeyeceğim. Beşik'teki şehzade ile bizim köse alacaktır.'' diye Akşemseddin Hazretlerini işaret buyurmuştu. Dolayısıyla Sultan II. Murat şehzadesine her daim ''Mehmet sen Bizans'ı Akşehli alacaksın.'' diye telkinlerde bulunmaktaydı. Sultan II. Murat Han'ın ölümü. Gazi Hünkar bir gün Meriç üzerindeki Kirişçi adasına gezmeye gitmişti. Gezinti dönüşü ada köprüsünün başında kendisini bir derviş karşılayıp ''Hey padişah, tevbe et ki vaden yakındır.'' dedi. Padişah dervişten bu haberi işitince yanında bulunan yakın bendelerinden İshak ve Sarıca Paşalardan Sarıca Paşa'ya döndü. ''Sarıca sen tanık ol, ben bütün günahlarıma tövbe ettim.'' dedi ve İshak Paşa'ya dönerek ''Sen derviş bilir misin kimdir?'' İshak Paşa cevaben ''Sultanım Bursa'da Emir Sultan müritlerindendir.'' Sultan II. Murat Han'ı garip bir hüzün kaplamıştı. Demek bu kara haberi veren Emir Sultan'ın müridiymiş. Hakikaten dikkate şayan bir hal zuhur etmişti. Çünkü yıllarca evvel Sultan II. Murat'a padişahlık kılıcı kuşatan Emir Sultan olmuştu. Şimdi ise onun bir müridi padişaha çok yakında öleceğini söylüyordu. Gazi Hünkar Delakap o anda bildiği ve bilmediği bütün günahlarına tövbe etti. Sultan II. Murat saraya döndüğünde şiddetli şekilde başı ağrımaya başlamış ve rahatsızlanmıştı. Durumunun gittikçe vahimleştiğini anlayan Gazi Hünkar, daha evvelden hazırlamış bulunduğu vasiyetnamesini huzurunda bulunanlara göstererek tanıklık ettirdi. Halil Paşa'yı nazır, canından fazla sevdiği Mahdun'u II. Mehmet'e vasi edinmişti. Dipnot, Hayat Ansiklopedisi, Cilt 5, sayfa 2384, Aşık Paşaoğlu tarihi, sayfa 152-153. Merhum II. Murat Han Bursa'da defnedilen son Osmanlı padişahıdır. Merhumdan sonrakiler hep payitaht İstanbul'da gömülmüşlerdir. Bütün şahsi kölelerini azat ettirdi. Gittikçe artan hastalığı 3 gün sürdükten sonra 3 Şubat 1451 Çarşamba sabahı Edirne Sarayı'nda 47 yaşında Hazreti Allah'ın rahmetine kavuştu. Gazi Hünkar'ın ölümü Şehzade Mehmet Edirne'ye gelinceye kadar 15 gün halktan gizlendi. Vasiyetine Mahdun'u aynen riayet etti. Babasının tahnit edilmiş cesedini Bursa'ya naklettirerek pek sevdiği Büyük Mahdun'u Veliaht Şehzade Alaaddin Ali'nin yanındaki üstü açık türbesine defnettirdi. II. Mehmet babasının ruhuna fukaraya büyük meblağlar dağıttı. Sultan II. Murat Han'ın vasiyetnamesi. Büyük padişahın vasiyetinde görüldüğü gibi şahsındaki büyüklük onun gösterişten uzak mütevazi kimliğinde toplanıyor ki bu meziyet Gazi Hünkar'ın erişmiş olduğu şan ve şöhretin çeyreğine ancak sahip olabilmiş, birçok yabancı hükümdarda asla görülmemiştir. Vasiyeti özetle şudur: öldüğüm zaman beni Bursa'ya camiin yakınındaki oğlum Alaaddin'in 3-4 arşın yanına gömünüz. Mezarımın üzerine büyük hükümdarlar için yapılan muhteşem türbelerden birini yaptırmayınız. Vücudumu doğrudan doğruya toprağa gömünüz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine işaret olan yağmur üstüme yağsın. Mezarımın etrafına 4 duvar yaptırınız ve hafızların oturmaları için kenarlarına mahaller koyunuz. Etrafıma evlat ve akrabadan kimseyi gömmeyiniz. Eğer Bursa'da ölmesem naaşımı oraya naklediniz. Bu nakil bir perşembe olsun ki defin cuma günü cereyan edebilsin. Sultan II. Murat Han'ın kişiliği. Birinci saltanatı 1421'den 1444 tarihine kadar 23 yıl, ikinci saltanatı 1445'ten 1451 yılına kadar 6 yıl sürmüş ve toplam olarak 23 yıl saltanat sürmüş olan Sultan II. Murat Han, Osmanlı padişahları içinde ilk olarak Hicaz'a sürre göndererek Arabistan halkını Osmanlılara yaklaştıracak olan İslami bir siyasetin öncüsü olmuştur. Sultan II. Murad'ın imar eserleri içinde Edirne'deki 3 şerefeli cami ile meşhur köprüsü başlıcaları sayılmaktadır. Sultan II. Murad'ın Türkçülüğe hizmeti. Sultan II. Murad Han Türkçülük tarihi açısından da çok önemli bir sima olarak dikkatleri çeker. Tercüme ve telif suretiyle himayesini alarak milli kültür hareketine ön ayak olmuştur. II. Murad Han'ın iradesiyle yazılmış bulunan Türkçe eserler içinde en mühimleri şunlardır: 1. Yazıcı oğlu Ali Efendi'nin Oğuz ananelerini de ihtiva eden Tevarih-i Ali İselçuk. Molla Arif Ali'nin 11. asırdaki Anadolu fethine ait Danişmentnamesi. 3. Şeyhinin Hüsrev-u Şirini. 4. Mercimek Ahmet'in Kabusnamesi. 5. Yazıcı oğlu Mehmet Efendi'nin dini edebiyatımızda eşi bulunmaz bir şaheser olan Muhammediyesi. Dipnot, Danişment Kronolojisi Cilt 1 sayfa 224-225. O devire ait daha birçok eser sayılabilir. Türk dilinin tarihi konusunda gayet değerli materyali vardı. Lakin şu noktayı da özellikle zikretmek lazımdır ki elzemdir. Kendisinin de alim, şair ve musiki şinas oluşunun bu gayret ve icraatında büyük çapta rolü olmuştur. II. Murat Han açık bir Türkçüydü. İlk defa olarak Oğuz Türklerinin kayı boyuna ait damgasını vurduran Sultan I. Murat olmuştur. Osmanlı nesebinin yani soyunun ilk defa olarak Kayı Han soyuna bağlanması da bu devre rastlar ki daha sonraları Osmanlı şehzadelerine Oğuz ve Korkut gibi Türk mitolojisine ait isimler takılması Sultan II. Murat Han'ın açmış olduğu Türklük ve Türkçülük çığırının bir devamıdır. P. Wittek'e göre II. Murat Türk milliyetçiliği fikrini gençliğinde valilikte bulunduğu Amasya dolaylarından almıştır. Bu bölge Danişmentliler devrinden beri eski Türk ananelerini muhafaza etmiş, Yıldırım Bayezid'in Ankara bozgunundan sonra Çelebi Sultan 1. Mehmet'e verdiği milliyet ruhu ile Osmanlı Devleti'nin toparlanmasına en büyük amil olmuştur. Keza Mahdun'u Sultan II. Murad'a Türkçülük akımı açtıracak derecede gayet kuvvetli milli şuur telkin edebilmiş olması da ayrıca takdirlere şayandır. Muhakkak ki 2. Murat Han Türk milliyetçiliği tarihinde kendine has ve gayet parlak bir mevkiye sahip olmaya ziyadesiyle hak kazanmış bir büyük Türk sultanıdır. Dolayısıyla Sultan II. Murad'ı bu açıdan da tetkik edilip değerlendirilmesi Türk tarihi açısından elzem olan bir borçtur. Sultan II. Murad Han büyük zaferlerini saldırgan düşmana karşı vatan müdafaası paralelinde kazanmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlam temeller üzerine inşa edilerek yükseltilmesinde onun payı büyüktür. Binaenaleyh merhum Gazi Hünkar'ı minnet ve şükranla anmak hepimizin vicdani borcudur. Yabancı tarihçiler gözüyle Sultan II. Murat Han ve devri. Sultan II. Murat Han hakkında olsun devrinin tarihçileri ve olsun sonrakiler, onun dehasında ve büyüklüğünde bir eksik bir fazla olsa da hemfikirlikleri tarihi belgelerle sabittir. Bu hususta daha kesin bir fikre sahip olunabilmesi için bazılarından örnekler geçiyoruz. Zira hükümdar, devlet adamı, kumandan vesaire gibi ünlü ve cihan tarihindeki pek önemli bir yer işgal etmiş kimselerin değer ve kimliğini en kesin ve en doğru şekilde yansıtan, muhakkak ki söz konusu kimsenin milletinden olmayan yabancı tarihçilerin görüş ve yorumlarıdır. Yeter ki görüş ve yorumlarına hislerini katmamış ve objektife yakın yazmış olsunlar. Ünlü Bizans tarihçilerinden Prens Lukas şahsen tanıma şansını elde ettiğini, Türk Hakanı 2. Murat hakkında şu bahse değer kaydı geçmiştir. Fazla ihtiras ve istidat sahibiydi. İyi bir zat olduğu gibi kalbinde hiç hilesi de yoktu. Tanrı bilir ki Murat halka karşı daima teveccühkâr ve fukaraya karşı cömertti. Bu lütuflarını yalnız kendi ırkından ve dininden olanlara değil, Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı yeminli bu ahedelerin hükümlerine riayet ederdi. Ancak Hristiyanlardan bazılarının yeminlerinden döndükleri görülmüş ise de bu muameleleri Tanrı'nın yanılmaz gözünden kaçmamış ve Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramışlar ve 2. Murad'ın intikamından kurtulamamışlardır. Prens Lukas yemin bahsinde Segedin ve Varna muharebelerini kastetmektedir ki mezkûr muharebelerin zuhuru ve neticelerini önceki sayfalarda detaylı şekilde geçilmiştir. Çalkondilas Sultan II. Murat hakkında özetle şöyle diyor. Doğru ve adil bir zat idi. Ünlü tarihçi Hammer diyor ki, Murat 30 senelik saltanat müddetine memleketi şeref ve hakkaniyetle idare ederek, milletinin hatırasında mütedeyyin, dindar, lütufkar, adil ve metin bir hükümdar namı bıraktı. Harpte olduğu gibi surte dahi sözünün sadık eriydi. Fakat ahdini bozanların müthiş intikam alıcısıydı. Diocletian, Diokletisyen ve Charles V gibi 2. Murat tahtından işlerinden nefret ettiğinden dolayı değil, genç yaşındayken 49 müsterihane bir hayat geçirmek arzusuyla terk etti. Bu müsterihane hayatı da devletin menfaatleri uğrunda iki defa bıraktı. 2. Murad'ın iki defa feragat ederek 3 defa cülusunun tarihte misali yoktur. Osmanlı Devleti'nde ondan beri hiçbir padişah kendi arzusuyla tahtından inmemiştir. Sultan II. Murat Han hakkında böylesi övücü ifadelerin bilhassa yabancılar tarafından kullanılmış olması cidden dikkate şayandır. Ve hemen her fırsatta padişahlarımızı lekeleyebilmek için bilmem ne gibi kalem oyunlarına başvuran bazı yazarlara da ne der olmalıdır. Sultan II. Murat Han devrinde Türkiye. Büyük Hakan'ın devrinde Türkiye'nin bütçesi 2 milyon 500 bin duka, yani 1960'lı yılların rayicine göre 1 milyar 500 milyon YTL idi. Hiçbir Avrupa devletinin erişemeyeceği bir meblağa sahip bulunan Osmanlı Türk Devleti'nin yukarıda gösterilen bütçesi merkez bütçesidir. Eyalet ve devlete mahsus özel ve mülhak bütçeler bunun haricindeydi. Sırbistan despotunun mahdumesi Prenses Mara'yı Sultan II. Murad'a 400 bin duka, 240 milyon TL tutarındaki çeyizle gönderdiği de ele alınacak olursa, devletin gerçek geliri hakkında kısmi bir fikir edinilebilir. 1432'de yalnız Rumeli'ndeki Türk ordusu 120 bin kişiden müteşekkildi ve bu mevcudun 4-500 kadarı Yeniçeriydi, devşirmeler. Ordunun mühim bir bölümü kalelerdeki garnizonları teşkil ettiğinden hepsi seyyar değildi. Gazi Hünkar'ın son zamanlarında Yeniçerilerin miktarı 5000'i bulmuştu. 1434'te Avlonya üssünde ilk defa olarak Osmanlı Türk donanmasının Adriyatik filosu kuruldu. Oranta boğazında böyle bir deniz üssünün teşekkülü Venedik ve Napoli'nin uykularını kaçırmıştı. Dipnot, Hayat Türkiye Tarihi Cilt 3 sayfa 185-186 Yılmaz Öztuna. 1443'te donanmanın merkez üssü Gelibolu'dan hareket eden 6 parçadan müteşekkil Osmanlı deniz filosu Libna adasını 1450'de de Midilli'yi hallaç pamuğuna çevirdi. Dipnot, Büyük Osmanlı Tarihi Hammer Cilt 1 sayfa 516. 1445-1446 yıllarında Karadeniz'i turlayan Osmanlı donanması gün geçtikçe daha fazla güç kazanmaktaydı ki bu gayet süratli ve sistemli çalışma sayesinde tam bir deniz gücü olabilme vasfına erişen Osmanlı Türk donanması yarım asır sonra Karadeniz'i tamamen bir Türk gölü haline sokacaktı. Dipnot Hayat Türkiye Tarihi Cilt 3 sayfa 184-185.